Ayrım 18, Toz Gibi Yıldızlar, Asimov, sayfa 194, 17. bölüm ve Tavşanlar. Bir yıldız sistemini incelemek ve yaşanılabilir gezegenleri bulmak için yapılan araştırmalar, daha önce hayatında hiç uzaya çıkmamış olanlara heyecan verici veya en azından ilginç gelebilir. Uzaya aşina olanlar içinse bu son derece sıkıcı bir iştir. Aslen helyuma dönüşen kocaman ve parlak bir hidrojen kütlesinden ibaret olan bir yıldızın yerini saptamak çok kolaydır. Kendisini açıkça gösterir. Nebula'nın karanlığında bile bir yıldızı görebilmeniz sadece aranızdaki mesafeye bağlıdır. 5 milyar yıl uzağınızda bile olsa yine de yerini açıkça belli eder. Ama nispeten küçük bir kaya kütlesinden ibaret olan ve yalnızca aldığı ışığı yansıtan bir gezegen söz konusu olduğunda durum bundan çok farklıdır. Bir yıldız sistemini bir uçtan ötekine yüz binlerce kez her tür açıdan dolaşabilir ama şansının son derece yaver gitmediği takdirde tek bir gezegene bile denk gelemeyebilirsiniz. Bu yüzden belirli bir yönteme başvurulur. Araştırılan yıldızın çapının yaklaşık 10 bin kat uzağındaki bir noktada pozisyon alınır. Bu mesafenin daha ötesinde bir gezegen bulunma olasılığının 50 binde bir oranında bile olmadığı galaktik istatistiklerden bilinmektedir. Buna ek olarak yıldızın çapından 1000 kat daha uzak bir noktada yaşanılabilir hiçbir gezegen de bulunmaz. Bunun anlamı geminizin uzayda aldığı konuma göre yaşanılabilir bir gezegenin araştırılan yıldızdan en az 6 derecelik bir mesafede olacağıdır. Bu da tüm gökyüzünün yalnızca 1 bölü 3600'lük bir bölümüne tekabül eder. Bu alan nispeten daha az sayıda gözlemle araştırılabilir. Telekameranın açısı geminin yörünge hareketini etkisiz kılacak şekilde ayarlanabilir. Bu şartlar altında çekilen uzun süreli bir poz aracılığıyla yıldıza komşu olan takım yıldızların yeri saptanır. Yıldızın kendi ışığı bloke edildiği takdirde elbette ki bu kolaylıkla yapılabilir. Öte yandan gezegenler ölçülebilir öz devinimlere sahiptir. Dolayısıyla filmin üstünde minik çizgiler halinde görüleceklerdir. Herhangi bir çizgi çıkmadığı takdirde gezegenlerin yıldızın arkasında kalmış olma ihtimali her zaman vardır. O takdirde yeni bir pozisyon alınır, genellikle yıldızın daha yakınında ve işlem tekrarlanır. Aslında çok sıkıcı bir işlemdir. 3 farklı yıldız için 3 kez tekrarladığınızda ve her seferinde yalnızca negatif sonuçlar alınca moralinizin feci derecede bozulması kaçınılmazdır. Gilbert'ın morali de bir süredir bozuktu mesela. Bir şeyleri eğlenceli bulduğu anların arası giderek daha da fazla açılmaya başlamıştı. Otokrat'ın listesindeki 4. yıldıza doğru bir sıçrama gerçekleştirmek üzereydiler. Sonuçta her seferinde bir yıldıza ulaşmayı başardık dedi Byron. En azından Jonty'nin hesaplamaları doğru. İstatistiklere göre her 3 yıldızdan biri bir güneş sistemidir zaten dedi Gilbert. Byron başıyla onayladı. İyi bilinen bir istatistikti bu. İlkokulda gösterilen galaktografya dersinde her çocuğa öğretilirdi. Gilbert konuşmayı sürdürdü. Bu da etrafında tek bir gezegen, yani tek bir gezegen bile bulunmayan rastgele 3 yıldıza rastlama ihtimalinin 2 bölü 33 olduğu anlamına gelir ki o da 27'de 8 yapar. Yani 3'te 1'den bile daha düşüktür. Yani... Ve biz bir taneye bile rastlamadık, bir hata olmalı. Fotoğrafları sen de gördün, ayrıca istatistik dediğin nedir ki? Tek bildiğimiz Nebula'nın içinde şartların farklı olduğu, belki de partiküllü sis gezegenlerin oluşmasına engel oluyordur ya da sise neden olan şey gezegenlerin oluşmamasıdır. Bunu gerçekten kastetmedin değil mi diye sordu Gilbert yüzünü buruşturarak. Haklısın, laf olsun diye konuşuyorum, hepsi bu. Kozmogoni hakkında hiçbir şey bilmem. Hem gezegenler ne bok yemeği oluşur ki zaten? Sorunlarla boğuşmayan bir tanesini bile duymadım. Byron kendinden bezmiş gibi göründü. Hala kontrol panelinin üstüne çıkartmalar yapıştırmakla meşguldü. Her neyse, lazer toplarının nasıl çalıştığını bulduk. Uzaklık ölçer, güç kontrolü, hepsi tamam. Vize ekrana bakmamak zordu. Yakında yeni bir sıçrama daha gerçekleştirecek, o mürekkep boyunca başka bir yere ilerleyeceklerdi. buraya neden atbaşı nebulası dediklerini biliyor musun Gil?" diye sordu Byron dalgınca. "Çünkü burayı keşfeden ilk insan Horace Head idi. Yoksa bunun yanlış olduğunu mu söyleyeceksin?" Dipnot: Atbaşı nebulasının İngilizce'deki adı Horse Head Nebula'dır ve okunuşu Horace Head ile neredeyse aynıdır.
Olabilir. Dünyada farklı bir açıklaması var.
Ya,
bir at başına benzediği için bu şekilde adlandırıldığını iddia ediyorlar.
At nedir?
Dünyada yaşayan bir hayvan.
Eğlenceli bir fikir
ama Nebula'nın görüntüsü bana herhangi bir hayvanı çağrıştırmıyor Byron.
Baktığın açıya göre değişir. Nefelos'tan baktığında üç parmaklı bir insan koluna benzer. Ama bir keresinde Dünya Üniversitesi'ndeki bir gözlem evinden de baktım. Sahiden de küçük bir at kafası gibi gözüküyor. Belki bu isim ilk olarak buradan çıkmıştır. Belki de Horace Head diye biri hiç olmamıştır, kim bilir. Byron bu konudan çoktan sıkılmıştı bile, hala laf olsun diye konuşuyordu.
Bir duraksama yaşandı, haddinden fazla uzayan bir sessizlik. Çünkü bu fasıla Gilbert'a delikanlının konuşmak istemediği, ancak düşünmeden edemediği bir konuyu açma fırsatı vermişti.
''Arta nerede?'' diye sordu ufak tefek adam.
Byron ona kaçamak bir bakış attı.
''Remark'ta bir yerlerde, durmadan onun peşinde dolaşacak halim yok. Ama otokrat dolaşıyor, adam neredeyse bizim gibimizde yaşıyor.
Ne kadar da şanslı bir kız.''
Gilbert'ın suratındaki kırışıklıklar daha da belirgin hale geldi ve küçük yüz hatları iç içe geçiyormuş gibi göründü.
''Ah aptal olma Byron, Artemisia bir Hinriyat, ona bu şekilde davranmanı kabul edemez.''
''Konuyu kapat.''
''Kapatmayacağım, ne zamandır bunu söylemek istiyordum. Neden Arte'ye bunu yapıyorsun?'' ''Hinrik babanın ölümünden sorumlu olabileceği için mi? Hinrik benim kuzenim. Ama bana karşı olan tavırların hiç değişmedi.''
''Pekala,'' dedi Byron, ''sana karşı tavırlarım değişmedi. Seninle her zamanki gibi konuşuyorum. Artemisia'yla da konuşuyorum.''
''Her zamanki gibi mi?''
Byron hiçbir şey söylemedi.
''Onu otokratın kollarına atıyorsun,'' dedi Gilbert.
''Bu onun seçimi.''
''Hayır değil, bu senin seçimin. Dinle Byron.''
Gilbert sesini alçaltıp bir elini delikanlının dizine koydu.
''Bu meseleye karışmak istemiyorum, anla beni. Ama bugünlerde Hinriyat ailesindeki tek güzel şey Artemisia. Onu sevdiğimi söylersem bunu komik bulur musun? Benim hiç çocuğum yok.''
''Sevgini sorgulamıyorum.''
''O zaman onun iyiliği için sana bir tavsiyede bulunacağım. Otokratı durdur Byron.''
''Jonty'ye güvendiğini sanıyordum Gil.''
''Bir otokrat olarak evet, tiran karşıtı bir lider olarak da evet. Ama bir erkek olarak, Artemisia'nın peşindeki bir adam olarak hayır.''
''Bunu Arte'ye söyle.''
''Beni dinlemez.''
''Beni dinleyeceğini mi sanıyorsun?''
''Düzgün bir şekilde söylersen dinler.''
Byron kısa bir andığına tereddüt eder gibi göründü. Dili kuru dudaklarının üstünde hafifçe gezindi, ardından başını çevirdi ve sert bir sesle ''Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.'' dedi.
''Pişman olacaksın.'' dedi Gilbert hüzünle.
Byron cevap vermedi. Neden Gilbert onu yalnız bırakmıyordu? Tüm bu yaptıklarına pişman olacağını kendisi de pek çok kereler düşünmüştü zaten. Kolay değildi.
İyi ama ne yapabilirdi ki? Başka çıkar yolu yoktu.
Göğsünde biriken boğulma hissinden kurtulmak için ağzından nefes almaya çalıştı. Sıçramanın ardından onları karşılayan manzara bu sefer öncekilerden farklıydı. Byron otokratın pilotundan aldığı talimatlar uyarınca kontrolleri ayarlamış ve elle kumandayı Gilbert'a bırakmıştı. Bu seferki sıçramayı uyuyarak geçirmek istemişti. Derken Gilbert tarafından omzundan sarsılarak uyandırıldı.
''Byron, Byron!''
Delikanlı yattığı yerde yuvarlanarak ranzadan aşağı atladı ve bir yumruğunu tehditkarca kaldırdı.
''Ne oldu?''
Gilbert alelacele geri çekildi.
''Hop, sakin ol. Bu sefer bir F2 ile karşı karşıyayız.''
Adamın neden bahsettiğini anlaması delikanlının biraz zamanını aldı. Sonunda derin bir nefes alıp rahatladı.
''Sakın bir daha beni bu şekilde uyandırma Gil. Bir F2 mi dedin? Yeni bir yıldızdan bahsediyorsun sanırım.''
''Aynen öyle. Bence çok eğlenceli görünüyor.''
Bir bakıma sahiden de öyleydi. Galaksideki yaşanılabilir gezegenlerin yaklaşık %95'i F veya G tipi yıldızların etrafında dönerdi. Bunların çapları 1200 ila 2500 kilometre, yüzey sıcaklıkları ise 5 ile 11 santigrat derece arasında değişirdi. Dünyanın güneşi bir G0, Rodya'nınki F8, Lingein ile Nefelos'unki 2G2 idi. F2 biraz daha sıcaktı ama çok fazla değil. Uğradıkları ilk 3 yıldız K tipiydi, yani nispeten daha küçük ve kırmızı. Etraflarında dönen gezegenler olsaydı bile muhtemelen yaşama elverişli olamazlardı. Her halükarda iyi bir yıldız, iyi bir yıldızdı. Fotoğraf çekimlerinin ilk günlerinde 5 gezegen keşfettiler. En yakın olanı yıldızdan 150 milyon kilometre uzaklıktaydı. Theodore Ritzett haberi bizzat getirmişti. Vicdansızı en az otokrat kadar sık ziyaret ediyor, içten tavırlarıyla gemidekilerin neşesini yerine getiriyordu. Bu sefer nefes nefese kalmıştı ve elleri dizlerindeydi. Metal halata tutunarak gemiden gemiye geçmek onu yormuştu. ''Otokrat bunu nasıl yapıyor bilmiyorum, bana mısın demiyor, sanırım daha genç olduğu için'' dedi. ''Beş gezegen'' diye ekledi ardından. ''Bu yıldızın etrafında mı, emin misiniz?'' diye sordu Gilbert. ''Kesinlikle ama 4 tanesi J tipi. Ya beşincisi?'' ''Beşincisi müsait olabilir, en azından atmosferinde oksijen var.'' Gilbert kısa ve tiz bir zafer çığlığı attı. ''Ama Byron 4'ü J tipi demek, neyse, zaten bize sadece bir tane lazım.'' dedi. Bunun makul bir dağılım olduğunu fark etti. Hacimli gezegenlerin çoğu hidrojen içeren bir atmosfere sahip olurdu. Ne de olsa yıldızların büyük bir bölümü hidrojenden oluşurdu ve gezegenlerin yapı taşlarının kaynak materyali onlardı. J tipi gezegenlerin atmosferleri metan veya amonyaktan oluşur, bazen buna hidrojen ile hatırı sayılır miktarda helyum da eklenirdi. Bu tür atmosferler genellikle yoğun ve son derece kesif olurdu. Gezegenler de neredeyse her seferinde 30 bin kilometre çapında olur, sıcaklıkları ise nadiren sıfırın altında 50 derecenin üstüne çıkardı. Yani yaşanması imkansız yerlerdi. Birden dünyadayken bu gezegenlere Jüpiter'e benzedikleri için J tipi dendiğini duymuştu. Çünkü dünyanın içinde bulunduğu güneş sisteminde bu tip gezegenlere en çok benzeyen gök cismi oydu. Belki de haklılardı. Zira diğer gezegen tipinin adı da D idi ve D harfi dünyadan geliyordu. D tipi gezegenler genellikle diğerlerine nazaran daha küçüktü ve güneşe daha yakın ve sıcak olduklarından hidrojen ile hidrojen içeren gazları aşağıda tutamayacak kadar hafif bir çekim kuvvetleri olurdu. Atmosferleri inceydi ve şayet yaşam destekliyorlarsa genellikle oksijen ile nitrojen içerirlerdi. Ara sıra da klorun bir karışımını, ama bu kötüydü. ''Klor var mı?'' diye sordu Byron. ''Atmosferi ne kadar araştırdılar?'' Ritzett omuzlarını silkti. ''Uzaydan sadece üst katmanlarını değerlendirebiliyoruz. Klor varsa bile alt katmanlarda toplanmış olacaktır. Göreceğiz.'' Byron'ın geniş omuzlarından birine şaplak attı. ''Bir şeyler içmek için beni odana davet etmeye ne dersin evlat?'' Odadan çıkarlarken Gilbert arkalarından huzursuzca baktı. Otokrat Artemisia'ya kur yapar, adamın sağ kolu da Byron'ın içki arkadaşı haline gelirken vicdansız giderek bir Lingein gemisine dönüşmeye başlamıştı. Byron'ın ne yaptığını bilip bilmediğini merak etti. Ardından düşünceleri yeni gezegene kaydı ve geri kalan her şeyi boş verdi. Atmosferi delip geçtikleri sırada Artemisia da pilot kabinindeydi. Yüzünde küçük bir tebessüm vardı ve halinden oldukça memnun görünüyordu. Byron durmadan ondan tarafa bakıp duruyordu. ''İyi günler Artemisia'' demişti kız içeri girdiği sırada. Buraya çok az geliyordu. Delikanlı onu gördüğüne şaşırmıştı ama bir karşılık alamamıştı. Arta sadece oldukça neşeli bir şekilde ''Gil amca'' demekle yetinmişti. ''İnişe geçtiğimiz doğru mu?'' ''Öyle görünüyor hayatım'' demişti Gil ellerini ovuşturarak. ''Birkaç saat içinde gemiden çıkıp gerçek toprağa ayak basabiliriz. Sence de eğlenceli bir fikir değil mi bu?'' ''Umarım doğru gezegendir. Değilse o kadar da eğlenceli olmayacak.''
Henüz araştırmadığımız bir yıldız daha var demiş Degel ama bunu söylerken kaşları çatılıp büzülmüştü.
Artemisia bunun ardından Byron'a dönüp soğuk bir şekilde ''Bir şey mi dediniz Bay Farrell?'' diye sormuştu. Bir kez daha şaşıran Byron ''Hayır demedim'' diye yanıtlamıştı. ''O zaman kusura bakmayın, bir şey dediniz sandım.'' Genç kız o kadar yakınından geçip gitti ki kıyafetinin plastik kuyruğu delikanlının dizlerine değdi ve parfümü bir anlığına onu sarıp sarmaladı. Byron dişlerini sıktı. Ritzett hala onlarla beraberdi. Remork'un sağladığı avantajlardan biri de geceleri konuk ağırlayabilmeleriydi. ''Şu anda atmosfer değerlerini okuyorlar'' dedi. ''Bol bol oksijen var, neredeyse %30 oranında. Nitrojen ve soygazlar da öyle, gayet normal, klor yok.'' Ardından kısa bir anlığına duraksadı. ''Hımm, ne oldu?'' dedi Gilbert. ''Hiç karbondioksit yok, bu iyi değil.''
''Neden?'' diye sordu Artemisia vize ekrana bakarak gezegen yüzeyinin saatte 2000 kilometre hızla geçip gidişini izlediği noktadan.
''Karbondioksit yoksa bitki örtüsü de yoktur'' dedi Byron.
''Ya!'' genç kız ona bakıp sıcak bir tebessüm etti. Byron öyle bir niyeti olmamasına rağmen kendisini ona karşılık verirken buldu. Ve her nasılsa çehresinde neredeyse hiçbir değişiklik olmamasına rağmen kızın tebessümü onu geçip gitti. Delikanlının farkında bile olmadığı gayet açıktı. Byron orada öylece yüzünde aptalca bir sırıtışla kala kaldı. Sonra da tebessümünün silinmesine izin verdi. Kızdan kaçınması daha iyi olurdu zaten. Sahiden de onun yakınındayken kendine hakim olamıyordu. Artemisia'yı gördüğü zaman zihninin anestetiği işe yaramıyor, canı acımaya başlıyordu. Gilbert'ın keyfi kaçmıştı. Artık yüzeye yaklaşıyorlardı. Aerodinamik açısından istenmeyen bir fazlalık olan römork, vicdansızı atmosferin alçak kesimlerinde idare etmeyi zorlaştırıyordu. Byron sarsılıp duran dümenle inatçı bir şekilde boğuştu. ''Neşelen Gil'' dedi. Kendisinin coşkulu olduğu da pek söylenemezdi. Henüz telsiz sinyallerine cevap veren olmamıştı ve eğer burası isyan gezegeni değilse daha fazla beklemenin bir anlamı yoktu. Ne yapacağına karar vermişti. ''Burası isyan gezegenine hiç benzemiyor'' dedi Gilbert. ''Bu gezegen kayalık ve ölü, ayrıca çok fazla su da yok.'' Dönüp Ritzett'e baktı. ''Karbondioksit ölçümünü tekrar denediler mi?'' Ritzett'in al yanaklı suratı asıktı. ''Evet, yalnızca çok küçük bir değere rast geldik. Binde bir ya da onun gibi bir şey.''
''Doğru yerde olup olmadığımızı bilmenin imkanı yok'' dedi Byron. ''Sırf çok ümitsiz göründüğü için bunun gibi bir dünya seçmiş olabilirler.''
''Ama ben tarlalar görmüştüm'' dedi Gilbert.
''Pekala, etrafında yalnızca birkaç daire çizerek bu büyüklükte bir gezegenin ne kadarını görebiliriz?'' dersin. ''Bu herifler her kimseler bütün bir gezegeni dolduracak kadar insan toplayamayacaklarını sen de gayet iyi biliyorsun Gil. Karbondioksitin volkanik hareketlerle falan oluştuğu ve bol miktarda su içeren bir vadiye yerleşmiş olabilirler. 20 metre yakınlarından geçebilir ve varlıklarının farkına bile varamayabiliriz. Doğal olarak kaynağını doğru dürüst araştırmadan bir telsiz sinyaline cevap vermezler.''
''Karbondioksiti o kadar kolay yoğuşturamazsın'' diye mırıldandı Gilbert. Fakat vize ekranı dikkatle izlemeye devam etti.
Byron ansızın yanlış gezegende olmalarını umdu. Daha fazla bekleyemezdi, bu meseleyi şimdi halletmeliydi. Tuhaf bir hisdi. Yapay ışıklar sönmüştü ve güneş ışınları engellenmeksizin tepedeki lombozlardan içeri giriyordu. Aslında gemiyi aydınlatmanın daha etkisiz bir yoluydu. Fakat karşı konulamaz bir albenisi vardı. Hatta lombozlar açıktı ve gezegenin doğal atmosferini soluyabiliyorlardı. Ritzett havadaki karbondioksit eksikliğinin vücudun solunum sistemini kötü etkileyeceğini söyleyerek buna karşı çıkmıştı. Ama Byron kısa bir süreliğine de olsa buna katlanabileceklerini düşünmüştü. İki adam kafa kafaya verdiği sırada Gilbert onlara doğru yaklaştı. Onu gören Byron ve Ritzett birbirinden uzaklaştı. Gilbert güldü, sonra da açık lombozdan dışarı baktı, içini çekti ve ''Kayalar'' dedi. ''Tepenin zirvesine bir radyo vericisi yerleştireceğiz'' dedi Byron sakince. ''Böylece daha uzun bir menzile sahip olacağız. Hiç değilse bile bu yarı kürenin tamamına ulaşabileceğiz. Olumsuz sonuç alırsak gezegenin öteki yarısını deneyebiliriz.''
Bizzet'le konuştuğunuz şey bu muydu?
Aynen öyle. Bu işi otokrat ile ben halledeceğiz. Bunu o önerdi. Şanslıyız. Aksi takdirde aynı şeyi benim önermem gerekecekti.
Konuşurken Ritz'e de kısa bir bakış attı. Adamın yüzü ifadesizdi. Bayrın ayağa kalktı.
Sanırım uzay elbisemi giymeye başlasam iyi olur.
Ritz'e onunla hemfikir oldu. Gezegenin güneşli bir havası vardı ve havada hafif bir su buharı mevcuttu. Ama hiç bulut görünmüyordu ve canlandırıcı derecede soğuktu.
Otokrat vicdansızın ana basınç odasında bekliyordu. Kıyafetinin üstü çok hafif bir ağırlığa sahip olan ama yine de kusursuz bir yalıtım sağlayan ince bir köpük tabakasıyla kaplıydı. Göğsüne küçük bir karbondioksit tüpü bağlanmış, hafifçe sızdırması sağlanarak adamın yakın çevresinde hissedilebilir bir karbondioksit alanı oluşturulmuştu.
''Beni aramak ister misin Farrell?'' dedi. Kollarını iki yana kaldırıp bekledi. Yüzünde oldukça eğlenen bir ifade vardı.
''Hayır'' dedi delikanlı. ''Sen üzerimde bir silah var mı diye bakmak ister misin?''
''Aklımdan bile geçirmem.''
Nezaketleri en az hava kadar kırılgandı. Byron güneşin parlak ışıklarının altına adımını attı ve telsiz ekipmanını içeren bavulun iki kulpundan birini kavradı. Otokrat da diğerini tuttu.
''Çok ağır değil'' dedi delikanlı. Dönüp arkasına baktığında geminin içinden sessizce onları izlemekte olan Artemisia'yı gördü. Üstünde rüzgarla dalgalanan desensiz ve beyaz bir elbise vardı. Yarı şeffaf yenleri kollarını kamçılıyor, onlara gümüşi bir görünüm katıyorlardı.
Byron bir anlığına tehlikeli bir biçimde eridiğini hissetti. Çabucak geri dönmek, koşmak, gemiye atlamak istiyordu. Artemisia'yı omuzlarını morartacak kadar sıkı kavramak, dudaklarını dudaklarında hissetmek. Ama yalnızca başıyla kısa bir selam vermekle yetindi. Ancak genç kızın tebessümü parmaklarını hafifçe sallayışı otokrata yönelikti. Gezegenin yüzeyinde 5 dakika kadar ilerledikten sonra delikanlı dönüp tekrar arkasına baktığında geminin açık kapısındaki beyaz parıltıyı hala görebildiğini fark etti. Ardından arazi giderek yükselerek görüntüyü engelledi. Artık ufukta çıplak kayalardan başka hiçbir şey görünmüyordu. Byron ileride kendisini bekleyen şeyi düşündü ve Artemisia'yı bir daha görüp göremeyeceğini merak etti. Ve geri dönemediği takdirde kızın bunu umursayıp umursamayacağını.
18. Ayrımın sonu. Sayfa 205.